Ayrım 24.
Kamu hizmetleri mevzuatı, rüşvetin sistemli ve sürekli bir mahiyet almasını önlemek ve buna partilerin yönetiminde çok daha tali bir rol bırakmak suretiyle gayri resmi organları mali temelden yoksun kılar. Gerçi mali destekçilerin nüfuzunu bu organlarınkine benzetmek mümkündür. Fakat bunların nüfuzu halk oyunun sandığı kadar büyük görünmemektedir. Partiye yapılan bağışın büyüklüğüyle bağışçının parti örgütü üzerindeki otoritesi arasında bir doğru orantı yoktur. Partilere mali yardımda bulunan kişilerin ve kurumların çoğunun siyasetteki kabiliyetsizlikleri herkesçe malumdur. Bunları idare etmek, kongre delegelerini idare etmekten daha zor değildir. Bu gibi kimseler yakın kişisel çıkarlarını ilgilendiren sınırlı alanlarda, çıkarlarına aykırı düşen bir vergiye karşı kampanya açmak, kendilerine çıkar sağlayan bir tedbir lehinde oy kullanmak, çok kuvvetli bir baskıda bulunurlar. Partinin bazı tutumları üzerindeki müdahaleleri de gözle görülebilecek derecede açıktır. Ancak bu, partinin sürekli liderliğinde gerçek bir pay sahibi olma anlamına gelmez. Mali destekçiler, gerçekte partinin gizli liderleri hüviyetinde değillerdir. Bunlar sadece belli zamanlarda partiyi şu ya da bu yöne sevk etmek amacıyla gerçek liderler üzerinde faaliyette bulunurlar. Şüphesiz bu kuralın istisnaları vardır. Finanse ettikleri partileri fiilen de yönetmek isteyen, siyaset şeytanına uymuş bir megaloman kapitalist tipine de rastlanır. Fakat büyük partiler böyle bir hakimiyetten hoşlanmazlar. Dolayısıyla bunların siyasal hayatı çoğu zaman maceracıların veya meczupların kurdukları geçici örgütlerin başında sona erer. Siyasal eylem yoluyla özel çıkarlarını savunmak üzere kurulmuş grup ve koalisyonların davranışı da mali destekçilerin davranışıyla karşılaştırılabilir. İşçi ve işveren sendikaları, eski muharipler derneği, kadın ve aile birlikleri, bölgesel dernekler, içkiyle savaş ve iyi ahlak dernekleri ve benzeri. Amerikalılar bunlara baskı grupları, pressure groups gibi çok anlamlı bir ad vermişlerdir. Mali destekçiler gibi baskı grupları da belirli ve sınırlı bir alanda faaliyet gösterirler. Hatta bunlar belli bir partiye bağlanmaktan daha da fazla kaçınırlar ve partileri kendi çıkarlarına uygun bir yöne sevk etmek için bunların hepsi üzerinde faaliyet göstermeyi tercih ederler. Bununla birlikte bir baskı grubunun amaçlarıyla bir partinin siyasal yönelimi arasında genel bir paralelliğin mevcut oluşu, eşyanın tabiata icabı olarak sözü geçen baskı grubunu o partiye karşı özel bir ilgi beslemeye ve partinin yönetiminde sürekli bir rol oynamaya sevk edebilir. CIO'nun Amerikan Demokrat Partisi üzerindeki nüfuzu bunun iyi bir örneğini teşkil eder. Bu nüfuz hem zirvede yani çeşitli kademelerdeki parti liderleri üzerinde hem de tabanda sendikaların kendi adaylarını seçtirmeye uğraştıkları ön seçimler çerçevesi içinde söz konusu olur. Bu bazen patronlara ve makinelere karşı mücadeleye ve parti liderleriyle doğrudan doğruya bir rekabete girişilmesine yol açar. Bağımsız sendikaların partilerin yönetiminde oynadıkları bu rol oldukça genel mahiyettedir. Sendika liderlerinin sosyalist ya da Hristiyan Demokrat partiler üzerindeki nüfuzları çok kuvvetlidir. Baskı gruplarını bazı devrelerde siyasal partilerin yönetimi üzerinde büyük ölçüde etkili olmuş bulunan aydın grupları, 18. yüzyıldaki adıyla fikir dernekleri ile karıştırmamak gerekir. 1900-1910 yıllarında masonluğun Fransız Radikal Sosyalist Partisi'nin yönetimi üzerinde oynadığı rol bunun en açık örneğidir. Bu dönemde partinin yönetici kadrosunun masonlardan meydana geldiği, masonluğun partiye örgüt, birlik ve siyasal yönelimini kazandırdığı, parti kongrelerinde, yönetim kurullarında ve partinin genel yönetimi üzerinde üstün bir nüfuz sahibi olduğu ve bu metotlar sayesinde partiye bir daha hiçbir zaman elde edemediği ölçüde bir güç ve etkinlik sağladığı şüphe götürmez. Aynı dönemde masonluğun etkisi, Fransız Radikal Sosyalist Partisi'ninki ile aynı siyasal rengi taşıyan çeşitli partilerde, örneğin Belçika Liberal Partisi'nde de görülüyordu. Fikir derneklerinin partilerin yönetiminde oynadıkları role, daha başka örnekler de gösterilebilir. Kayda değer bir örnek, Fabian Society'nin İngiliz İşçi Partisi üzerindeki etkisidir. Ancak burada gerçek anlamda bir liderlikten çok bir manevi etki söz konusudur. İkinci kuvvetin başka bir çeşidini bir gazete çevresinde toplanmış takımlar meydana getirir. Gazetenin yayımı bunların parti yönetimi üzerindeki etkisini kuvvetlendirir. Çoğu zaman bir kimsenin hakim kişiliği bunlara az çok belirgin bir klan niteliği verir. Örneğin Fransa'da La Dépêche de Toulouse ve Maurice Sarro rollerine uygun herhangi bir resmi görevleri mevcut bulunmadığı halde radikal parti üzerinde uzun süre gerçek bir manevi nüfus sahibi olmuşlardır. 1924'te Le Quotidien'in elde ettiği nüfus da benzer niteliktedir. Ancak bu gazete belli bir partiye yön vermekten çok komşu partileri birleştirme amacını gütmüştür. Daha birçok benzer örnekler verilebilir. Lenin'in 1917'den önce Rus Sosyal Demokrat Partisi içindeki kuvveti Iskra'ya dayanıyordu. Gazetenin kontrolünü Merkez Komitesi'ne bırakmamak için yürüttüğü sert kampanyanın amacı da bu ikinci kuvvetin temelini korumaktı. Hemen bütün sosyalist partilerde tüzük hükümleri parti gazetesinin partinin yönetici organlarına sıkı sıkıya tabi olmasını öngörür. Bununla birlikte yazı kurulu daima bağımsızlığını belli ölçüde koruyarak üyeler, yöneticiler ve yönetim kurulları üzerinde az çok etkili olma imkanını bulur. Nihayet partinin uluslararası bir otoriteye tabi oluşu ikinci kuvvetin son çeşidini teşkil eder. Eğer söz konusu otorite ulusal partiler tarafından üye sayılarıyla orantılı olarak serbestçe seçilen delegelerden kuruluysa demokratik bir görünüş taşıyabilir. Ancak her ulusal parti uluslararası kuruluş içerisinde bir azınlıktan ibaret kaldığı için bu kuruluş ulusal parti karşısında daima otokratik niteliğini muhafaza eder. Üstelik enternasyonale her parti tarafından üye seçilmesi fazladan bir seçim kademesi teşkil ettiğinden seçenle seçilen arasındaki ayrılığı daha da arttırır. Gerçekte tecrübeler ispatlamaktadır ki enternasyonaller ya otokratik şekilde kurulur ya da gerçek iktidardan yoksun olur. Birinci enternasyonal Karl Marx'ın ilk metodun, ikinci enternasyonal ise ikinci metodun örneğidir. Üçüncü enternasyonalle birlikte otokrasiye dönülmüştür. Yönetim kurulunda en büyük komünist partilere tanınan birer oya karşılık 5 oya sahip bulunan Rus Komünist Partisi'nin üstünlüğü otokrasiyi ağırlaştırmaktaydı. Bu partinin fiili otoritesi ise sahip olduğu kuvvet ve prestij dolayısıyla daha da büyüktü. Komintern'in feshedilmesi otokrasiyi zayıflatmamış, tersine Moskova ile her komünist partisi arasındaki ilişkiler eşit olmayan konuşmacılar arasındaki bir diyalog havasını aldığı nispette bunu daha da kuvvetlendirmiştir. Nitekim bir Komintern toplantısında Rusların hakimiyeti bu kadar büyük değildi. Bununla birlikte bütün ulusal komünist partilerinin üyeleri Rusların otoritesini benimsedikleri ve Rus liderini Lenin, Stalin veya Malenkov kendi liderleri olarak kabul ettikleri takdirde otokratik karakter zayıflar. Gerçekten de durum böyle gibi görünmektedir. 2. Liderlerin oligarşik mahiyeti. Partilerin liderliği doğal olarak oligarşik bir biçim alma eğilimindedir. Partilerde gerçek bir yönetici sınıf az çok kapalı bir kast, girilmesi güç bir iç çevre ortaya çıkar. Bu olay gerek gerçek ve görünüşteki liderler gerek demokratik ve otokratik yöneticiler bakımından söz konusudur. Teorik olarak seçimin bir oligarşinin doğuşunu önlemesi gerekirdi. Gerçekte ise seçim daha çok bunu kolaylaştırır gibi görünmektedir. Kütleler doğal olarak muhafazakardır. Eski liderlerine bağlanır ve yeni simaları şüpheyle karşılarlar. Liderlerin diğer partilere oranla daha demokratik şekilde seçildikleri sosyalist partilerde bunların değiştirilmeleri de daha güç olmaktadır. İç çemberin oluşumu. Devletin seçim sistemi, parti liderliğinin oligarşik mahiyetini ve iç çemberlerin oluşumunu belli ölçüde etkiler görünmektedir. Eğer hiçbir aday parti komitelerinin onayı olmaksızın seçilme şansına sahip değilse, parti liderleri gelecek parlamento üyelerinin seçiminde başrolü oynarlar. Yani parlamento üyeleri iç çember tarafından tespit edilir. Buna karşılık serbest adaylık mümkünse veya adayın kişiliği seçimde önemli bir rol oynuyorsa, dolayısıyla aday parti komitelerine muhtaç olacak yerde parti komiteleri ona muhtaçsa, parlamento üyelerinin seçimi iç çemberin ve parti oligarşisinin dışında gerçekleşir. Bu durumda parlamento üyeleri de partinin yönetiminde çok önemli bir rol oynadıklarından iç çember açılır ve elitlerin hareketliliği sağlanır. Dolayısıyla mahiyeti icabı kolektif olan ve partiye dayanan liste usulünün oligarşiyi güçlendirmesine karşılık tek isim usulü bunu zayıflatır. Adayların seçim şansını belirleyen değişmez bir sıraya kondukları bloke listeli, orantılı temsilde iç oligarşi zafere ulaşır. Çünkü burada parlamento üyeleri iç çember tarafından seçilir ve parti kapalı bir çevre haline alır. İki parti sisteminde de aynı sonuçlar görülür. Çünkü iki partinin tekele benzer durumları tek isim usulüne rağmen adayların seçilmesinde onlara üstün bir mevki kazandırır. Oluşumları bakımından lider sınıfları ve iç çemberler birkaç tipe ayrılabilir. Şüphesiz bunların en basiti kamarillalar, yani nüfuzlarını kurup sürdürmenin aracı olarak sıkı bir kişisel dayanışmaya başvuran küçük gruplardır. Bazen de nüfuzlu bir lider etrafında kurulmuş bir klan söz konusu olur. Burada liderin adamları yönetim görevlerini tekellerine alarak bir oligarşi karakteri gösterirler. Sosyalist partilerdeki klanların bazı örneklerine daha önce değinmiştik. Fakat bunlar en çok muhafazakar ve ılımlı partilerde gelişirler. Bu partilerde kanatlar ya da eğilimler arasındaki mücadelelerin yerini klanlar arası rekabetler alır. Partinin yönetimi hemen daima hakim klanın elindedir. Partinin yapısı bu klanların gelişmesini teşvik eder. Radikal parti merkez organlarının bileşimini hatırlamak, nasıl her şeyin ileri gelen kişiler ve mahiyetleri arasındaki etkileşmelere imkan verecek şekilde düzenlenmiş olduğunu görmeye yeter. Amerikan partilerinde makinelerin patronların çevresinde kurulmaları da benzer mahiyettedir. Bu çeşit klanlarla hakim bir şefe karşı duydukları kişisel bağlılık sebebiyle bir araya gelmiş olmayan lider takımları arasında ayrım yapmak gerekir. Takımın ayırıcı özelliği, üyeleri arasındaki nispi eşitlik ve dayanışmanın dikey değil yatay biçimde gelişmiş olmasıdır. Bu takımlar çok çeşitli şekillerde oluşurlar. Bazen meyve ağacını silkelemek, yani yönetim görevlerini eskilerin elinden alıp kendi tekerlerine sokmak amacıyla birleşmiş olan ve genellikle genç bir kuşağa mensup bulunan birkaç kişi arasındaki bilinçli bir anlaşmadan doğarlar. Edebiyat ve sanat alanlarında ekollere ve topluluklara vücut veren bu olguya siyasette de sık sık rastlanmaktadır. Bazen de çeşitli partilere mensup nüfuzlu liderleri bir araya getirecek gizli bir ekip kurma, sinerji, rüyası peşinde koşan mitomanyaklar görülür ki bunların ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Buna karşılık bir parti içinde kurulan takımlar ciddi mahiyettedir. 1933-34 yıllarında Fransız Radikal Sosyalist Partisi içerisinde Pierre Cot, Jean Misler, Pierre Mendès France ve diğerleri etrafında böyle bir takımın kurulduğu gözlemlenebilir. Fakat 6 Şubat 1934 olayları bu takımı parçalamıştır. Takımın üyeleri 1908 ihtilalinden kinaye olarak Genç Türkler diye adlandırılmaktan hoşlanıyorlardı. Lider takımları daha çok köken ya da öğrenim ortaklığından doğan spontane bir dayanışmanın ürünüdür. Bunlar yöresel gruplar, örneğin 1792'deki Girondenler, okul arkadaşlarından meydana gelen gruplar, örneğin Paris'teki Ecole Polytechnique'in eski öğrencileri, bir kurumda, örneğin Maliye Bakanlığı, birlikte çalışmadan doğan gruplar, savaşın yarattığı gruplar, örneğin nokta nokta nokta alayın eski muharipleri gibi çeşitli şekiller alabilir. Bunların en önemlisi ilkidir. Partinin uzun süredir hakim olduğu bölgelerde doğal olarak yöresel takımlar ortaya çıkar ve çoğu zaman parti hayatında önemli bir rol oynar. Albert Thibaudet, Sarien Baba'dan ve Saône-et-Loire ilindeki radikal takımlardan alaycı bir dille bahsetmiştir. Daniel Alevi, Radikal Parti'nin yüzyılımızın başında geçirdiği evrimin, Paris takımlarının gerileyip merkez ve güney takımlarının ön plana çıkmasıyla açıklanabileceğini belirtmiştir. Fransız Sosyalist Partisi'nde son yarım yüzyıl boyunca kuzeyden Languedoc ve Provence'dan, merkezden, Toulouse'dan ve diğer gelen takımların oldukça açık izlerini görmek mümkündür. Benzer olgular bütün partilerde gözlemlenebilir. Bazıları, özellikle komünist partiler, aşağıda inceleyeceğimiz rotasyon ve sökme gibi tedbirlerle bunu önlemeye çalışırlar. Diğer takım tipleri partiler bakımından daha nadirdir. Maliye müfettişlerinin ya da politeknik okul mezunlarının bazı Fransız bakanlıkları üzerindeki nüfuzlarına benzer bir duruma partilerde oldukça az rastlanır. Bu konuda verilebilecek bir örnek, Fransız Katolik Gençlik Birliği içinde doğmuş takımların MRP saflarındaki rolleridir. Bugünkü Avrupa partilerinin birçoğunda işgal sırasındaki ortak yeraltı faaliyetinden doğmuş lider takımlarına rastlanmaktadır. Hatta bazen Londra takımlarıyla yurt içi direnme takımları arasında bir rekabet görülmektedir. İktidarın ele geçirilmesinden sonra Rus Komünist Partisi içinde de benzer bir durum ortaya çıkmıştır. Doğu Avrupa Komünist Partilerindeki son temizlikler genellikle Londra takımlarının iç direnme veya Moskova takımları lehine tesfiyesi amacını gütmüştür. Bazı temizliklerin İspanya Savaşı sırasında Franco aleyhtarı mücadelelerin doğurduğu takımlara yöneltilmiş olduğu da gözlemlenmiştir. Takımlar ve klanlar kişisel oligarşilerdir. Bunlara karşılık bürokrasi bir kurumsal oligarşi tipini ortaya koymaktadır. Birbirlerine zayıf bağlarla bağlanmış komitelerden kurulu eski partilerde tasavvuruna imkan olmayan bürokrasi, ocak sistemiyle ve karmaşık örgütle birlikte doğmuş ve özellikle işçi sendikalarına, kooperatiflere ve yardımlaşma derneklerine bağlı bulunan partilerde gelişmiştir. Örneğin Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin 1910'da 3000 sürekli memuru vardı. Yani aşağı yukarı 250 üyeye bir memur. Dipnot, 1910 Kongresi'ne sunulan bir rapora göre Revue Politique et Parlementaire 1910 sayfa 509. Bu sürekli memurlar genellikle hakim bir rol oynuyorlardı. Görevleri dolayısıyla tabanla her gün temas halinde bulunduklarından kolayca kongre delegeliklerine seçilebiliyor ve bu sayede de yönetim organlarının kuruluşunda kesin bir etki sahibi olabiliyorlardı. Üstelik parti içindeki rolleri bunlara üyeler üzerinde dolaysız bir otorite sağlıyordu. Tabiatıyla bir il federasyonunun sürekli sekreteri, bütün vakitlerini özel mesleklerinde harcayan diğer üyelerin fazla aktif bir rol oynayamadıkları federasyon komitesinin temel taşı haline geliyordu. Bu ikiz mekanizmanın etkisiyle gerçek anlamda bir bürokrasi ortaya çıkmıştır. Bazı partiler kongrelere delege olabilecek parti memurlarının sayısını sınırlandırmak suretiyle bu eğilime karşı koymaya çalışmışlardır. Örneğin Belçika Sosyalist Partisi tüzüğü madde 23, Ulusal Kongre'ye katılacak federasyon delegelerinin en az yarısının parlamento üyeleri ve parti memurları dışından seçileceğini öngörmektedir. Fakat aslında en önemli yönetim organı olan Genel Konsey bakımından bu kural yumuşatılmış bulunmaktadır. Konseye 3'ten fazla delege gönderen federasyonlar, delegelerin bu sefer en az 4'te birini parlamento üyeleri ve memurlar dışından seçmek zorundadırlar. Madde 31. Diğer federasyonlarsa delegelerinin tümünü parlamento üyelerinden ve memurlardan seçebilirler. Yani sınırlandırma sert değildir. Buna karşılık diğer bazı partiler sürekli memur istihdamını sistemli şekilde geliştirmeye çalışırlar. Bunlar partiyi hiç değilse yönetici tabakaları yönünden gerçek bir profesyonel ordu olarak düşünürler. Bu konuda Lenin, özellikle Ne Yapmalı adlı eserinde son derece önemli birkaç sayfa kaleme almıştır. Lenin, fabrika, mağaza ve atölyedeki günlük işlerin devrimci eyleme getirdiği korkunç kayıtlamalardan endişe duyuyor, yeni partide gerçek tahrikçilerin yetişebilmesi için dış kaygılarla kesintiye ya da engellemeye uğramayan, sürekli ve topyekün bir bağlılığı zorunlu görüyordu. Lenin'in birçok vesilelerle savunduğu, partinin merkez çekirdeği ödevini görecek ve tabandaki militanları teşkil edecek gerçek bir profesyonel devrimciler sınıfı yaratma fikri de buradan gelmekteydi. Ona göre belli bir yetenek sahibi olan ve ilerisi için ümit veren hiçbir işçi tahrikçi günde 11 saat fabrikada çalışmak zorunda olmamalıdır. Böyle kimselerin geçimi parti tarafından sağlanmalıdır.